Ayrım 7, sayfa 68. Siz az önce bana bir şey söylüyordunuz. Hayır dedi, kendinden son derece emin. O ben değildim, ben sadece gülüyordum. İyi ama kulaklarımla duydum. Beyhude gülüm dediniz. Burada sizden de benden başka kimse olmadığına göre, başını öne eğip tek ayağını kaldırarak kapıyı işaret etti. Yanılıyorsun gülüm. Burada senden ve benden başka bir de o var. Seninle konuşan oydu. Yanlış görmüş olamazdım. Evet, basbayağı kapıyı işaret etmişti. Kim dedim hayretler içinde. Yani bu kapı mı konuştu benimle? Ama nasıl? Ha ha ha. Kör ata yakıştırdın da yüzyıllık kapıya mı yakıştıramadın? Aşk olsun sana gülüm. Dibi bucağı yoktu bunun. Şaşırdıkça daha çok şaşası geliyordu insanın. Ama bu sefer kendimi çabuk toparladım. Tabii ya, siz oradaydınız. Penceremin önünde o olağanüstü dansı yaparken aşağıda Gülcivan'ı görmüş olmalısınız. Gülüşü birden kesildi. Sesi kırık dökük. Dansımı beğendiğini sevindim. Bir hayli yol yorgunuydum aslında. Ama seni öyle bedbin, öyle kederli görünce dayanamadım işte. Biraz olsun yüzünü güldürebildiysem ne mutlu bana. Evet dedim. Harikuladeydi. Dansınız büyüleyiciydi. Ama yanılıyorsunuz. Bu gece hiç kederli değildim ki ben. Belki sadece biraz. Lafımın gerisini beklemeden lap lap lap kanat çırparak binadan içeri girdi. Süt beyazı mermer merdivenlerin kırmızı halının üzerinden geçerek yüksek tavanlara doğru uçup gitti. Ben de hemen ardından girdim içeri ama bir anda gözden kaybolmuştu. Hay Allah, ben ne dedim ki şimdi? Üzülme gülüm. Bu, yaşını başını almış bir kadının kısık, boğuk, buğulu sesiydi. Soluğunda yüzyılın isi, dumanı, acısı, cefası. Ama sadece sesten ibaret bir şey de değildi. O bomboşluğun, ıssızlığın içinde yüksek tavanlara çarpıp, onların heybetiyle büyüyerek, rengarenk vitrayların içinden geçip, renkten renge, şekilden şekle girerek, derken un ufak olup dört yanımı saran duvarların yüzyıllık tozuna karışarak başımdan aşağı yıldız yağmuru gibi dökülen bir şeydi. Üzülme gülüm dedi bir kez daha. Yavaşça dönüp kapıya baktım. Siz, benimle konuşan gerçekten de sizdiniz demek. Ben seni çok uzun zamandır tanıyorum gülüm. Öyle mi? Uzun zaman derken çok küçüktün. Belki de şimdi o günü hatırlamazsın bile. Annen trenden indiğinde, anneannen hadi gülüm annene git deyince nasıl da yüreğim pırpır etmişti. Gökannenin eteğine yapışıp kalmıştın. Kimse ayıramadı seni oradan. Hatırlıyorum. O günü çok iyi hatırlıyorum diye atıldım. O benim annemi ilk görüşümdü. İyi ama siz nasıl? Derin bir soluk alıp söze başladı. Yüzyıl boyunca yolu en az bir kez Haydarpaşa Garı'na düşmüş herkesin bu mekanla ilgili bir hikayesi, bir anısı, bir düşü, bir beklentisi vardır var olmasına. Ama onların bilmediği her birinin hikayesi de başından sonuna dek ve tek tek bende saklıdır. Dile kolay, yüzyıl. Yüzyıldır burada böylece durmuş insanları seyrediyorum. Gelenler, gidenler, bekleyenler. Ha, bir de gelip geçenler var. Uzaktan bakıldığında görünen sadece bundan ibaret. Ben size bunca yılda yarım ağız elvedalarla hiçbir yere gidilemediğini, oysa bazen kucak dolusu buluşmaların cılız bir merhaba bile etmediğini, ayrılık mukadderse göğüs cebinde saklanan dönüş biletlerinin hiç ipme olmadığını, her gidişin bir dönüşü de olmadığını, ama gidip de dönmemek, dönüp de bulmamak var sözünün, bu peronlara binlerce, milyonlarca kez günü geçmiş bekleyişlerin o buruk, çoktan acımış tadıyla ve gözyaşlarıyla yazıldığını bilecek kadar çok şey gördüm. Gördüm, şu koca yüzyılda görülecek ne varsa hepsini gördüm. İçim burkularak, yüreğim parçalanarak öylece seyrettim olan biteni. Yazık ki hiçbir şey gelmedi elimden. Bu yüzyıllık kalabalığın acıklı ve trajik macerasını, yalnızlık yorgunu yaşlı yüreğimde sessizce saklamaktan başka bir şey gelmedi elimden. Bu korkunç bir şey diye mırıldandım. Biz sadece kendi payımızı düşeni bile taşıyamazken tek başına yüzyılın trajedisine mahkum olmak ne demek? Her güzel binanın ardında bir büyük düş vardır ya, ben de geçmek bilmez 33 yıllık hükümranlığının ardından üzerine söylenmedik söz kalmayan kartal yüzlü adamın aklına ilk kez düştüğümde yolları birbirine bağlayan upuzun bir yolun başında duracak ve olanca heybetimle yüzlerce yıllık ihtişama yaraşır bir im olacaktım. Hükümranın iri kemikli ve gölgeli yüz hatlarını belli belirsiz vakur bir gülümsemeyle aydınlatmaya yetecek kadar büyük ve güzel bir düştü bu. Onun 33 yıllık hikayesine katılacaktım. Düşlerinin bundan ötesine geçebildiğini sanmam. Mehmet Selim Bey'in Gülnihale tarifiyle trenlerin ve gemilerin evinin 100 yılın sonunda durduğu yerde bunalıp da bir kayıp masal toplayıcısı olacağını aklımdan bile geçirmemiştir. Doğrusu Mehmet Selim Bey'in neyse de asıl Gülnihale'i görünceye dek bunu ben de düşünmemiştim. Ama işte yüzyıllarca yıllık bir debdebenin varisi de olsan neslinin misyonunu tarife hayatın kendisinden başka kimin gücü yeter ki? son sözlerinin arasına sıkıştırdığı o iki kelimeyi duyunca öylesine heyecanlanmıştım ki kabalık ettiğimi falan aldırmadan lafa girdim. Bir dakika, kayıp masal dediniz. Bakın siz, belki siz bana yardım edebilirsiniz. Elbette edeceğim, dedi beni yatıştırmaya çalışan alabildiğine sakin bir sesle. Şimdi bir düşünelim istersen. Masallar nasıl oluşur? Tabii ki gerçek hikayelerden, diye atıldım bir an önce sadede gelme telaşıyla. Yanlış, dedi kesin bir ifadeyle. Masallar yalanlardan oluşur. Yalan mı? Evet, yalanı usulünce katılmamış bir hikaye asla masal mertebesine erişemez. Kayıp masala gelince yalansız masal kayıp masaldır ama o yine yalanın içinde saklıdır. Uf, aklım karıştı dedim. Sıkma canını, alışığım ben buna, dedi. Malum bu telaş, bu hengame arasında tren istasyonlarında dağınıklığın, keşmekeşin sonu bir türlü gelmez. Tozu, kiri, pası da ayrıca cabası. Ortalık ayaküstü atıştırmalardan geriye kalan peynir, ketçap ve mayonez de hemhal olmuş. Ambalaj kağıtlarından, bilhassa yolculuk heyecanıyla içi yananlar için derde deva meşrubatların teneke kutularından, sebatkar bekleyişlere, tek vücut buluşmalara tanıklık etmiş sigara izmaritlerinden, sağda solda unutulmuş şahsi eşyalardan geçilmez. Ehaliyle istasyon insanlarının ahvali de ona göredir. Zihinleri biraz bulanık, akılları karışık. Konumuza dönersek hiç karışık değil aslında. Masal, masalın içinde. Sen kayıp bir masal bulmak için gelmedin mi buraya? Öylesi yapman gereken masalı yalanından ayırtmak. Masal avcıları tam da bu işi yaparlar. Yalanları masallarından ayırıp böylece kayıp masalları su yüzüne çıkarırlar. Bakın ben bir masal buldum aslında. Günnihal'in masalı. Onu hiç görmedim ama hikayesini iyi bilirim. Tamı tamına böyleydi, tıpkı masaldaki gibi. Yani onun hikayesinde masalından ayrılacak bir yalan yok ne yazık ki. Ha ha ha. Mavi ayaklı gülen martı yumuşacık kanat çırpışları gelip kapı kolunun üzerine kondu. Yüzünde muzır ve alaylı bir gülümseme. Kapı ise sesinde hiç değişmeyen o sükunet ve ağırbaşlılıkla yeniden söze girdi. Hatırlar mısın gülüm? Şu merdivenlerin başında Gülcivan ne demişti sana? Masal güzeldi ama kayıp değildi dememiş miydi? Bir masal, kayıp bir masal değilse, bil ki içinde mutlaka gözden kaçmış, unutulmuş bir yalan vardır. Anlamıyorum, diye söylendim. Ne söylemeye çalışıyorsunuz? 40 yıldır dinlediğim hikaye. Ortada bir yalan olsaydı ben de bilirdim herhalde, öyle değil mi? O gün Gülnihal'in zümrüt yeşili gözlerini heves etmiş olmalı ki, uçarı yaz yağmurundan sonra denizin rengi de yeşillendi. Mehmet Selim'in Osman Nedim Bey'i, İsmi Gül ve Gülnihal'i alıp buraya yeni gar binasının inşaat alanına getirdiği gün. Gülnihal sırtında buz gibi bir ürperti, sevdiği adamla konuşurken bir ara bakışlarını denize çevirmişti. Daha yağmur inmemişti henüz. Başlarının üzerinde kara, karanlık bir bulut gelip göğün ellerini tutmuştu sımsıkı. Salınır dururdu denize doğru. Az sonra karıştı her şey birbirine, genç kız sevdiğini, hayallerimin ötesi bana ait bir yer değildir dediğinde. İşte tam o sırada aniden iniverdi o kara bulut denize. Kızın gözlerinin yeşili, mavinin kararlılığına, denizin karası kızın gözlerine tam o sırada karıştı. Mehmet Selim'den başka kimse fark etmedi bu. Tek o, koyu mavinin içindeki yeşili de gördü, sevdiğinin gözündeki zifiri karanlığı da. Birkaç gün sonra, bir akşam üzeriydi, salonda gençler Osman Nedim Bey'in hatırını kırmayıp sırayla piyanoda bir şeyler çalıyorlardı. Gülnihal parçasını bitirdiğinde Mehmet Selim ayağa kalkıp piyanoya doğru yürüdü. Müsaade ederseniz şimdi de birlikte çalalım. Siz kemanda, ben piyanoda. Gülnihal şaşırdı. Ama böylesini daha önce hiç tecrübe etmedik. Yapabilir miyiz acaba? Osman Nedim Bey gençleri yüreklendirdi. Fena mı canım? Şimdi tecrübe etmiş olursunuz işte. Mehmet Selim piyanoya otururken Gülnihal de çekine çekine kemanını aldı eline. Parmaklarını tuşların üzerinde şöyle bir gezdirdikten sonra delikanlı dönüp belli belirsiz kıza gülümsedi. Neyi çalacağız? Diye utangaç gülümseyerek sordu Gülnihal. Gülnihal, dedi ve rast makamındaki semai şarkıyı çalmaya başladı Mehmet Selim. Yine bir Gülnihal aldı bu gönlümü. İsmi Gül oturduğu yerde huzursuz şöyle bir kıpırdandı. Gülnihal o kadar şaşkındı ki birkaç nota geç girdi şarkıya ama sonrasını pek güzel toparladı. Görmedim kimsede böyle bir dilruba. Böyle kaş, böyle göz, böyle el, böyle yüz. O ilk gecikme dışında şarkıyı baştan sona öylesine mükemmel icra ettiler ki yüzünde keyifli bir gülümsemeyle oturduğu yerde mest olmuş gençlerin düetini izleyen Osman Nedim Bey şarkı bittiğinde samimi bir coşkuyla ayağa kalkıp alkışlamaya başladı. Nasıl Gülnihal kızım, tecrübe etmeden de pekala oluyormuş değil mi? Utançtan, mahcubiyetten yüzü gözü pembe pembe gülümsedi Gülnihal. Osman Nedim Bey ise hala aynı coşkuyla konuşuyordu. Tebrik ederim. Hakikaten pek güzel düet oldu bu. Haklı mıyım İsmi Gül? Yoksa siz daha evvel beraber prova etmiş miydiniz? Hayır efendim dedi Mehmet Selim neticeden memnun. Lakin güzel bir icraat olacağı içime doğmuştu benim. Gülnihal bakışlarını delikanlıdan kaçırarak konuştu. Ben gidip bir Gülcivan'a bakayım. Bugün hiç göremedik birbirimizi. Eh git bakalım dedi Osman Dedim Bey gülerek. Git de bir görün Gülcivan'a. Hasretlik çekiyordur o şimdi. Müsaade ederseniz diye alelacele ayıklandı. Mehmet Selim ben de Gülnihal Hanım'a refakat edeyim. Osman Nedim Bey karısına manidar bir bakış atıp Mehmet Selim'e döndü. Estağfurullah hay hay evladım. Birazdan yemeğe oturacağız. Gülnihal pek gecikmeden dönün olur mu diye kardeşinin ardından huzursuz seslendi İsmigül. Az sonra denize bakan koltuklarda oturmuş sütlü kahvelerini içerlerken Osman Nedim Bey yüzünde manalı bir gülümsemeyle karısına döndü. İsmigül Hanım bana öyle gelir ki biz bu nazenini zanımızdan da evvel baş göz edeceğiz. İsmigül birden böğrüne diken batmış gibi irkilip olduğu yerde doğruldu. O nasıl lakırdı? Aman ağzınızdan yel alsın Osman Nedim Bey. Sebep diye duruladı kocası samimi bir hayret içinde. Mehmet Selim pek aklı başında pırıl pırıl bir delikanlı. Görün o ki bizim kızımıza da bir hayli meyletti. E Gülnihal'in gönlünden geçen de buysa izdivaçlarına nasıl bir mani olabilir? Sesine bilhassa kattığı bir küskünlükle aşk olsun Osman Nedim Bey diye cevap verdi İsmigül. Yani şimdi siz benim Melek Sima kardeşime ne idüğü belirsiz adı sanı bilinmez bu delikanlıyı mı münasip görürsünüz? Allah yazdıysa bozsun. Peki ya Gülnihal'in gönlü de delikanlıya meylettiyse? Gülnihal dediğiniz daha çocuk. Gönlünün ne çektiğini nereden bilecek? Aman Osman Nedim Bey sizden pek rica ederim. Olur da aranızda bu mevzu açılırsa sakın ola delikanlıya boş yere ümit vermeyesiniz. Benim nazarımda bu izdivaç hiçbir hal ve şart altında olabilemez. Osman Nedim Bey bir müddet hayretler içinde durup karısına baktı. Sonra sehpanın üzerindeki gazetesine uzanırken son sözünü söyledi. Ne diyeyim İsmigül, vallahi senden korkulur. Tesadüf mü demeli, aynı dakikalarda ahırda Gülcivan'ın başında olan gençler de hemen hemen aynı mevzu konuşuyorlardı. Besteyi çalarken sizi utandırmak değildi niyetim dedi Mehmet Selim. Lakin hislerimi tek başıma taşımaya da gücüm yetmedi. Beni tanıyorsunuz Gülnihal. Hayat hikayemi biliyorsunuz. Babamı hiç görmedim. Annem öldüğünde öyle küçüktüm ki. Şimdi hayal meyal bir resim var aklımda. Ama o hakikaten annem mi değil mi bilmiyorum. Ailem diye bildiğim tek sima ninem. Onu kaybettiğim anı bugün gibi hatırlarım. 8 yaşındaydım. Evin hemen önündeki avluda taş oyunu oynuyordum. Ninem içeride ocağın başında akşam yemeğini hazırlıyordu. Bir anda yer yerinden oynadı, göz açıp kapayıncaya başımızın üzerindeki çatı iskambil kağıdı misali yerle yeksan oldu. Gerisi toz duman. Bayıldım mı yoksa oz dumanın arasında boğulup kaldım mı hatırlamıyorum. Gözümü açtığımda taş taş üstünde kalmamıştı. Feryat figan daldım içeri. O taşın toprağın arasında ninemi aramaya başladım. Boynu koskoca bir kalasın altına sıkışıp kalmıştı. Uğraştım, didindim, bir milim olsun yerinden oynatamadım. Yattığı yerde ninemin yüzünü, gözünü tozdan topraktan arındırınca baktım, gözleri kocaman açık, dişsiz ağzı aralıktı. Hiç nefes almıyordu. Nine, nine diye bağıra bağıra kendinden geçmişim. Akabinde günlerce harap bir vaziyetteydim. Bildik bilmedik insanların yanında, nerede başımı koyacak bir yer bulduysam, orada yatıp uyudum. Neden sonra bir de baktım ki, Asaf Sami Bey'in konağındayım. Sağ olsun, konağın kahyası, öldüler mi kaldılar mı diye meraklanmış, mahalleye adam salmış peşimize. Sonrasını biliyorsunuz zaten. Asaf Sami Bey'in iyilikfever ve yüce gönlü beni o tuzun toprağın içinden aldı ve bugünkü Mehmet Selim yaptı. 12 yıl geçmiş üzerinden ama ninemin başında kendimden geçinceye dek bağıra çağıra ağladığımı o günü hiç unutmam. O gün en çok neye hayıflanmıştım bilir misiniz Gülnihal? Ninemle birlikte ölmediğime. 8 yaşındaydım, ninemden başka kimsem yoktu. O da gidince öyle bir korku düştü ki içime, yaşamak korkusu, hemen oracıkta ölmek istedim. Sonraki günlerde bir gün orada, bir gün burada yatıp kalkarken o çocuk aklımda çok düşündüm ve düşündükçe daha çok hayıflandım ölmediğime. Şimdi burada size bakıyorum ve bir de sizin hikayenizi geçiriyorum aklımdan. İzmit'in tepe köylerinden birinde daha doğduğunuz anda annenizi kaybederek başladınız hayata. Sonra küçücük yaşta babanızı. Her ikimizin de çocukluk yaşları erken acılarla, büyük sıkıntılarla yaşandı. Gel gör ki şimdi burada karşı karşıyayız. Size bakarken Gülnihal'im, yıllar önce ninemle birlikte ölmeyişimin eshab-ı mucibesini görüyorum. Şimdi bana öyle gelir ki, 20 yıldır öyle ya da böyle yaşamaklığımın yegane sebebi tam burada, sizin bu zümrüt yeşili gözlerinizin derininde saklıdır. Bizim bu acılarla yüklü kaderimiz birbirine yazılıdır Gülnihal. Bundan böyle bu yeşile bakmadan nefes bile alamam ben. Diyeceğim sizin de izniniz olursa hiç vakit geçirmeyelim. Konuşayım pederimle o da izdivaç emelimizi bir an önce Osman Nedim Bey'e açsın. Ne dersiniz? Ağzı deli lale oldu. Tutudu da Bir vakit hiçbir şey diyemedi. Haftalardır sese, söze lüzum hissetmeden çokluk gözleriyle söylemişlerdi sevdalarını birbirlerine. Belki yanı sıra bir iki mahcup dokunuş o kadar. O akşam Mehmet Selim teklifsizce piyanonun başına oturup da Günihal bestesini çalınca, üzerine böyle pat diye söyleyince diyeceğini, Gülcivan olan biteni anlamış gibi yerinde mırıl mırıl, kıpır kıpır dönenip de kızın dikkatini çekmeseydi, Gülnihal'in kolay kolay şaşkınlığından sarılıp da dile geleceği yoktu. Nihayet yüzüne bakmayı utandığından ara sıra kaçamak bakışlarla oğlanı süzerek kısaca verdi cevabını. Ben Allah'ın ne talihli ne bahtiyar kuluyum ki hislerimiz karşılıklıdır. Evet, demek ki bizim kaderimiz birbirine yazılıdır. Bundan böyle ben de baktığım yerde sizi görmeyince havasız susuz kalırım, yaşayamam. Lakin pederinizle görüşmeden evvel ablamın bir ağzını aramak, Osman Nedim Bey'in fikrini almak isterim. Zannederim böylesi herkes için daha münasip olur. Az sonra sevdaları başlarının üzerinde tüten iki taze kumru, Gülcivan'ın yanından ayrılıp bahçeye çıktığında gözlerini bir an olsun birbirlerinin üzerinden ayırmadıklarından olacak, alacakaranlığın içinde akbaba bakışlarıyla kendilerini izleyen Seyis Ali'yi fark etmediler bile. Seyis'in böylesi bakışının sebebi neydi acaba? Lafı döndürüp dolandırmadan söylersek onun da sebebi yine sevdaydı. Lakin bu seferki gizli sevda. Hem de karşılıksız olanından, yani en beteri. Ailenin Nişantaşı'ndaki konağa yerleştiği ilk günden sesini ilk kez Gülcivan'ıma iyi bakarsın değil mi cümlesiyle duyduğu andan beri Gülnihal'e her görüşünde içinden sıcak sıcak bir şeyler akardı Seyis'in. Bu halini uzun müddet neye yoracağını bilemedi. Sonra kabullendi için ümitsiz bir sevda çektiğini. Neresinden baksan vaziyetinin ümitsiz olduğunun pekala farkındaydı da bu deli kızın ahırın kapısından bir gün olsun ayrılmayışı gel zaman git zaman kafasını bulandırmaya başladı. Hiç arkası kesilmeden bu ziyaretler sahiden sadece bu kara perçemli bozat için miydi acaba? Gülcivan'ı sorma bahanesiyle açılan sohbetler, kendisi de gücü kuvveti yerinde, kara kaş, kara göz, civan gibi bir delikanlıyken. Öyleyse şimdi bu kız, bu yuvur kılıklı adama niye öyle bakar dururdu ki? Güneşin altında mayışa mayışa göz göz olup kabaran biber salçası gibi. Seyis'in o güne dek Gülnihal'in gözlerinde hiç görmediği bir kıpırtıyla niye öyle bakar dururdu? Öyle mi, böyle mi derken aklı bir gidip bir gelirdi Seyis Ali'nin. Kimselere bir şey diyemeden ümidini bir bulur, bir kaybederdi. Peki ya İsmigül, canından çok sevdiği kardeşinin saçının bir teline kıyamaz, gözündeki gölgeciye kıyamazken, üstelik kocası Osman Nedim Bey de bu işe aleni razıyken, İsmigül'ün bu gencecik sevdaya karşı böylesi huysuzluğu, aksiliği, hırçınlığı niyeydi? İnsan dediğin tepeden aşağı bir muamma. Öyleyken genç kadın başından beri içinden geçenleri kolayına dile döküp de kendine bile izah edemedi. Yoksa bu her görenin yüreğini hoplatan delikanlı onun da mı biraz başını döndürmüştü ne? Yüreğinin en karanlık, en gizli saklı köşesinde için için kıskanmış mıydı küçük kardeşini? Yo tövbe, o sevdalıydı zaten, pek hoşnuttu kocasından, yine de bir şey olacağından değil. Ama kim bilir, böyle genç bir adam azıcık alaka gösterseydi, o da güzelliğini, gençliğini hissetseydi biraz. Azıcık heyecan, koydu kaldırdı, gönül yollarının o bulanık sularında yüreğini aniden saran o hırçınlığı hiçbir şeye yoramadı. Ama o günden sonra içindeki huysuzluğu da ne yapsa etse bir türlü atamadı. Atamadıkça aklı iyice karıştı. Sonunda bu işin tek çaresini Mehmet Selim denen bu adamı mümkün olduğunca o hanenin uzağında tutmakta buldu. Osman Nedim Bey'le özene bezene kurduğu o hayatın, o konağın, o refahın dolayısıyla Gülnihal'in uzağında. Belki henüz kendine bile itiraf etmemişti ama içten içi çoktan kararını vermişti. Ne pahasına olursa olsun paldır küldür yüreğine sızan bu şeytanı kovacaktı. Gerekirse kız kardeşini kurban edecek ama gönlündeki bu sinsi günahtan kurtulacaktı. Ertesi gün başında kavak yelleri esen, her şeyden bir haber genç kız ablasına açıldığında İsmigül çoktan hazırlığını yapmıştı. Gülnihal, Mehmet Selim'e cesaret verecek ve bu izdivaçta ısrar edecek olursa her bakımdan ablasının saadetiyle oynayacaktı. Bu işi asla tasvip etmeyecek olan Osman Nedim Bey ile Asaf Sami Bey'in arasını açacak, bu vesileyle eniştesinin ticari hayatına fesat sokacak, dirliği düzeni bozulan ailenin topyekun huzurunu kaçıracaktı. Bu iş hiçbir hal ve şartta asla ve kat'a olamazdı. En hayırlısı Gülnihal'in tez elden bu delikanlıyı gönlünden silmesi, aklından çıkarmasıydı. Zaten bir kızı 1000 kişi ister ama o sonunda birine varmaz mıydı? Güzel kardeşinin karşısına da mutlak çok daha münasip bir namze çıkacaktı. Esasen hepsi bir yana, İsmigül'ün gönlü de yegane kardeşini bu soyu sopu bilinmedik oğlana vermekten yana değildi.